Ertesi gün Rambert odasına çıkarken otel merdivenlerinde Taru'ya rastladı. Ryu ile buluşacağım, dedi Taru. Siz de gelmek ister misiniz? Onu rahatsız edip etmediğimden hiç emin değilim, dedi Rambert bir duraksamadan sonra. Sanmıyorum, bana sizden çok söz etti. Gazeteci düşünüyordu. Dinleyin, dedi. Geç bile olsa akşam yemeğinden sonra biraz zamanınız varsa ikiniz otelin barına gelin. Bu ona ve vebaya bağlı, dedi Taru. Yine de akşam saat 11'de Ryu ve Taru küçük ve daracık bara girdiler. 30 kişi kadar dirsek dirseğe oturmuş, epey yüksek sesle konuşuyorlardı. Vebalı kentin sessizliğinden çıkıp gelen iki konuk biraz şaşkınlıkla durdular. Hala alkollü içkilerin verildiğini görünce bu hareketliliğin nedenini anladılar. Rambert barın bir ucundaydı ve onlara taburesinin tepesinden işaret ediyordu. Taru yanda oturan gürültülü bir müşteriyi sakince itti ve Rambert'in çevresine aldılar. Alkol sizi korkutmuyor mu? Hayır, dedi Taru. Tersine. Ryu kadehindeki acı otların kokusunu içine çekti. Bu gürültü patırtının içinde konuşmak güçtü ama Rambert özellikle içmekle meşgul gibiydi. Doktor onun sarhoş olup olmadığını henüz anlayamamıştı. Bulundukları daracık lokalin geri kalan kısmını dolduran iki masadan birinde iki koluna iki kadın takmış bir deniz subayı şişman ve yüzü kan kırmızı bir adama Kahire'deki tifüs salgınını anlatıyordu. Yerliler için kamplar yapılmıştı, diyordu. Hastalar için çadırlar vardı. Nöbetçi kordonuyla çepeçevre kuşatılmıştı. El altından koca karı ilaçları ulaştırmaya çalışan hasta ailelerine ateş açıyorlardı. Kolay iş değildi ama doğruydu. Zarif giyimli gençlerin oturduğu öteki masada anlaşılmayan bir konuşma tepeye asılmış bir pikaptan yayılan St. James Infirmary'nin ritmine karışıyordu. ''Memnun musunuz?'' dedi Ryu sesini yükselterek. ''Yakında'' dedi Rambert. Belki hafta içi. Yazık, diye bağırdı Taru. Niçin? Taru Ryu'ya baktı. Aa, dedi Berike. Taru sizin burada bize yararlı olabileceğinizi düşündüğü için böyle diyor. Ama ben sizin gitme isteğinizi çok iyi anlıyorum. Taru içki ısmarlamayı önerdi. Rambert taburesinden indi ve ilk kez olarak Taru'nun gözlerinin içine baktı. Size nasıl yardımcı olabilirmişim? İşte, dedi Taru. Acele etmeksizin elini kadehine uzatarak. Bizim sağlık kollarımızda. Rambert o alışılmış dik kafalı düşünen havasına büründü ve yeniden taburesine çıktı. Şu sağlık kolları size yararlı gibi gelmiyor mu? Dedi Taru. Bir yudum içtikten sonra dikkatle Rambert'e bakıyordu. Çok yararlı, dedi gazeteci ve içkisini içti. Ryu elinin titrediğini fark etti. Evet, artık tam olarak onun sarhoş olduğunu düşündü. Ertesi gün Rambert ikinci kez olarak İspanyol lokantasına girdi. Sandalyelerini lokanta girişinin önüne çıkarmış, yeşil ve altın rengine bürünmüş ve sıcağın biraz olsun azalmaya yüz tuttuğu bir akşamın tadını çıkarmakta olan küçük bir topluluğun ortasından geçti. Lokantanın içerisi neredeyse bomboştu. Rambert oturmak için Gonzales'le ilk kez karşılaştığı masaya gitti. Servis yapan kıza bekleyeceğini söyledi. Saat 19:30'du. Yavaş yavaş insanlar yemek bölümüne geçtiler ve masalara yerleştiler. Yemek servisi başladı. Aşırı alçak olan kubbeyi çatal bıçak gürültüsü ve anlaşılmaz konuşmalar doldurdu. Saat 20'de Rambert hala bekliyordu. Işıkları yaktılar, masasına yeni müşteriler oturdu. Yemeğini ısmarladı. Saat 20:30'da yemeğini bitirmiş, ne Gonzales'i ne de iki genç adamı görmüştü. Birkaç sigara içti. Yemek salonu yavaş yavaş boşalıyordu. Dışarıda çok çabuk gece oluyordu. Denizden gelen ılık bir hava camlı kapıların perdelerini usul usul kaldırıyordu. Saat 21 olduğunda Rambert salonun boşaldığını ve servis yapan kızın şaşkın şaşkın kendisine baktığını fark etti. Parayı ödedi ve çıktı. Lokantanın karşısında açık bir kafe vardı. Rambert bara yerleşti ve lokantanın girişini gözlemeye başladı. Saat 21:30'da oteline doğru yöneldi. Adresini bile almadığı Gonzales'e nasıl ulaşacağını boşu boşuna düşünüp duruyor, yeniden başlatılması gerekecek tüm girişimleri aklına getirerek yüreği allak bullak oluyordu. Tam o sırada ambulansların deli gibi geçtiği gecenin içinde sonradan Doktor Ryu'ya de söyleyeceği gibi Tüm bu süre içinde karısını kendisinden ayıran duvarda bir kapı aralamak için tüm gücünü harcarken bir bakıma onu unuttuğunu fark etti. Ancak yine o anda tüm kapıların bir kez daha kapanmasıyla yeniden karısı onun asıl isteği oluvermişti ve bunu öyle ani bir acıyla hissetmişti ki. İstese de içinden bir türlü atamadığı ve şakaklarını kemiren bu feci yürek yangınından kaçmak için oteline doğru koşmaya başlamıştı. Bununla birlikte ertesi gün çok erken saatte Cotard'ı nasıl bulacağını sormak için Ryu'yu görmeye gitti. "Yapacağım tek iş var," dedi. "O da tüm zinciri yeniden başlatmak." "Yarın akşam gelin," dedi Ryu. "Taru benden Cotard'ı davet etmemi istemişti. Nedenini bilmiyorum. Saat 10'da gelecek. Saat 10.30'da siz de gelin." Ertesi gün Cotard doktorun evine geldiğinde Ryu, Taru'ya kendi servisinde meydana gelen beklenmedik bir iyileşmeden söz ediyordu. "10 kişide bir, onun şansı varmış," diyordu Taru. "Eh, o zaman veba değilmiş," dedi Cotard. Aynı hastalığın söz konusu olduğuna onu ikna ettiler. "İyileştiğine göre bu hastalık olamaz. Siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Veba affetmez." "Genelde etmez, hayır," dedi Ryu. "Ama biraz inatla sürprizler olabilir." Cotard gülüyordu. "Pek öyle değil gibi. Bu akşam sayıları duydunuz mu?" İyi niyetle Cotard'a bakan Taru sayılardan haberi olduğunu söyledi. Durum ciddiydi ama bu neyi kanıtlardı? Bu daha da özel önlemler gerektirdiğini kanıtlıyordu. "Eh, o önlemleri siz aldınız zaten." "Evet, ama herkes üstüne düşeni yapmalı." Cotard bir şey anlamadan Taru'ya bakıyordu. Taru birçok insanın elini bir şeye sürmediğini, salgının herkesi ilgilendirdiğini ve herkesin görevini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Sağlık kolları herkese açıktı. "Bu bir görüş," dedi Cotard. "Ama hiçbir işe yaramayacak. Veba çok fazla güçlü." "Göreceğiz," dedi Taru sabırlı bir tonla. "Her şeyi denedikten sonra." Bu sırada Ryu çalışma masasında fişleri temize çekiyordu. Taru sandalyesinde kıpırdanmakta olan rançıdan gözünü ayırmıyordu. "Niçin bize katılmıyorsunuz Monsieur Cotard?" Öteki hakarete uğramış bir havayla kalktı. Yuvarlak şapkasını eline aldı. "Benim işim değil bu." Sonra meydan okur gibi bir tonla "Hem ben vebanın yararını görüyorum. Niye onu durdurmak için işe karışacakmışım? Anlamıyorum." Taro sanki ansızın bir gerçeği anlamış gibi eliyle alnına vurdu. "Ah, doğru unutuyordum. Bu olmasaydı tutuklanacaktınız." Cotard irkildi ve düşecekmiş gibi sandalyesine tutundu. Ryu yazı yazmayı bıraktı, ciddi ve ilgili bir tavırla ona bakıyordu. "Kim size bunu söyledi?" diye bağırdı rantçı. Taro şaşırmış gibiydi ve şöyle dedi. "Siz, ya da en azından doktorla biz bunun böyle olduğunu sandık." Cotard ise kaldıramayacağı denli güçlü bir öfkeye kapıldığından anlaşılmaz sözler geveliyordu. "Sinirlenmeyin," diye ekledi Taru. "Ne doktor ne de ben size ele verecek değiliz. Sizin hikayeniz bizi ilgilendirmez. Hem sonra biz polisten hiç hoşlanmayız. Haydi oturun." Rantçı sandalyesine baktı ve biraz duraksadıktan sonra oturdu. Bir sürenin sonunda iç geçirdi. "Birilerinin ortaya çıkardığı eski bir hikayedir," diye durumu kabul etti. "Unutulduğunu sanıyordum ama birisi bunu açıklamış olmalı. Bir gün beni çağırdılar ve soruşturma sonuçlanana kadar onların gözü önünde bulunmamı istediler. Sonunda beni tutuklayacaklarını anladım." "Ciddi mi?" diye sordu Taru. "Ne demek istediğinize bağlı. Ne olursa olsun bir cinayet değil." "Hapis mi? Zorunlu hizmet mi?" Cotard bitkin gibi duruyordu. "Hapis. Talihim el verirse." Ama bir süre sonra ateşli bir tavırla sözü sürdürdü. "Bu bir hata. Herkes hata yapar. Bu yüzden içeri tıkılma fikrine dayanamıyorum. Evimden, alışkanlıklarımdan, tanıdığım herkesten ayrılma fikrine." "Ah, bu yüzden mi kendinize asma işini çıkardınız?" diye sordu Taru. "Evet, bir budalalık, kesinlikle." Ryu ilk kez olarak konuştu ve Cotard'a kaygısını anlattığını ama belki de her şeyin yoluna gireceğini söyledi. "Oh, şimdilik korkacak hiçbir şeyim yok, biliyorum." "Anlıyorum," dedi Taru. "Bizim kuruluşlara katılmayacaksınız." Şapkasını elinde çevirip duran öteki ise kararsız bakışlarla Taru'ya doğru ayağa kalktı. "Bana kızmamanız gerek." Tabii ki hayır. Ama en azından dedi Taru, mikrobu gönüllü olarak yaymamayı deneyin. Kotart vebayı istemediğini, öylesine başlarına geldiğini ve şimdilik işine gelmesinin kendi suçu olmadığını söyleyerek bu sözlere karşı çıktı. Robert kapıya vardığında rantçı sesinde büyük bir coşkuyla şunları ekliyordu. Kaldı ki hiçbir yere varamayacağınızı düşünüyorum. Robert Cotard'ın Gonzales'in adresini bilmediğini öğrendi ancak her zaman için o küçük kafeye gidebilirdi. Ertesi gün sözleştiler, Rue bu konuyla ilgili bilgi edinmek istediğini üsteleyerek belirtince Robert Taru ile ikisini hafta sonu gecenin herhangi bir saatinde odasına davet etti. Sabah olunca Cotard ve Robert küçük kafeye gittiler ve Garcia'ya akşam ya da bir engel çıkması durumunda ertesi gün için bir buluşma notu bıraktılar. Akşam onu boşu boşuna beklediler. Ertesi gün Garcia oradaydı. Konuşmadan Rambert'in hikayesini dinledi. Bundan haberi yoktu ama ikametgahların denetimi için 24 saat süreyle mahallelere giriş çıkışın tümüyle kaldırıldığını biliyordu. Gonzales ve iki genç adam engelleri aşamamış olabilirlerdi. Ama tüm yapabileceği onların yeniden Raul'la ilişkiye geçmesini sağlamaktı. Tabii ki bu ertesi günden önce olamazdı. Anlıyorum, dedi Rambert. Her şeye yeni baştan başlamak gerekecek. Ertesi gün bir sokak köşesinde Raul Garcia'nın varsayımını doğruladı. Aşağı mahallelere giriş çıkışlar durdurulmuştu. Gonzales'le ilişkiye geçmek gerekiyordu. 2 gün sonra Rambert futbolcuyla yemek yiyordu. Aptalca bu, diyordu futbolcu. Buluşmak için bir yol saptamalıydık. Rambert de öyle düşünüyordu. Yarın sabah ufaklıklara gideriz. Her şeyi ayarlamaya çalışacağız. Ertesi gün ufaklıklar evde yoktu. Onlara ertesi gün Place du Lys'te öğle saatinde buluşmak için haber bıraktılar. Lambert öğleden sonra karşılaştığı Taru'yu şaşkına çeviren bir yüz ifadesiyle odasına döndü. ''Keyifleri iyi değil mi?'' diye sordu Taru. ''Yeniden başlamak yüzünden'' dedi Lambert ve davetini yineledi. ''Bu akşam gelin.'' Akşam iki adam Lambert'in odasına girdiğinde onu yatağında uzanmış buldular. Kalktı, hazırlamış olduğu kadehleri doldurdu. Rio kendisininkini alırken ona işlerin yolunda olup olmadığını sordu. Gazeteci yeni baştan her şeye başladığını, aynı noktaya döndüğünü ve yakında son buluşmaya gideceğini söyledi. Kesinden içti ve şöyle dedi. Tabii ki gelmeyecekler. Bunu bir ilke haline getirmemek gerek, dedi Taru. Henüz anlamadınız, diye yanıtladı Rambert omuz silkerek. Neymiş o? Veba. Ah, dedi Rio. Hayır, bunu yeni baştan başlamak demek olduğunu anlamadınız. Robert odasında bir köşeye gitti ve küçük bir pikabı açtı. Nedir bu plak? Diye sordu Taru. Biliyorum bunu. Robert St. James Infirmary olduğunu söyledi. Plağın ortasında uzakta patlayan iki el silah sesi duyuldu. Bir köpek ya da kaçan biri, dedi Taru. Bir süre sonra plak bitti ve bir ambulans sesi belirginleşti. Çoğaldı, otel odasının pencerelerinin altından geçti. Azaldı ve sonunda silinip gitti. Bu plak eğlenceli değil, dedi Rambert. Üstelik bugün 10. kez dinliyorum. Bu kadar çok mu seviyorsunuz? Hayır, ama elimde başkası yok. Ve bir süre sonra, size söylüyorum, yeni baştan başlamak demek. Rivye kuruluşların nasıl gittiğini sordu. Çalışan 5 ekip vardı, başkalarını da oluşturmak istiyorlardı. Gazeteci yatağının üzerine oturmuş tırnaklarıyla ilgiliymiş gibi görünüyordu. Rio, onun yatağının kenarına toparlanarak ilişmiş kısa ve güçlü bedeninin genel görünümünü inceliyordu. Birden Rambert'in kendisine baktığını fark etti. ''Biliyorsunuz doktor,'' dedi. ''Şu sizin kuruluş üzerinde çok düşündüm. Eğer sizin yanınızda değilsem, kendi nedenlerim var da ondan. Kaldı ki sanırım yine kelleyi koltuğa alabilirdim. Ben İspanya Savaşı'na katıldım. Hangi taraftaydınız? Diye sordu Taru. Yenilenlerin tarafında. Ama o zamandan beri biraz düşündüm. Neyi? Dedi Taru. Cesareti. Şimdi insanın büyük eylemlere girişebileceğini biliyorum. Ama yüce bir duyguyu yaşayamıyorsa eğer beni ilgilendirmiyor. Öyle görünüyor ki insan her şeyi yapabilecek güçte, dedi Taru. Ama hayır, insan acı çekmeyi ya da uzun süre mutlu olmayı beceremiyor. Böylece değecek hiçbir şeyi beceremiyor. Onlara bakıyordu ve sonra, Taru, bakalım siz bir aşk için ölebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki şimdi olsa yapamazdım. İşte. Ama siz bir düşünce uğruna ölümü göze alabilecek güçtesiniz. Bu açıkça görülüyor. Ben kahramanlığa inanmam. Bunun kolay olduğunu ve ölümle sonuçlandığını bilirim. Beni ilgilendiren insanların yaşaması ve aşktan ölmesi. Ryu gazeteciyi dikkatle dinlemişti. Ondan gözünü ayırmadan yumuşak bir sesle şöyle dedi. İnsan bir düşünce değildir Rambert. Öteki yüzü tutkudan kızarmış yatağından atlıyordu. O bir düşüncedir ve aşka sırtını çevirdiği andan itibaren güdük bir düşüncedir. Ve işte biz artık aşkı beceremiyoruz. Bunu kabullenelim doktor. Değişmeyi bekleyelim ve eğer bu olanaksızsa kahraman rolü oynamadan kurtuluşu bekleyelim. Benden bu kadar. Ryu ayağa kalktı. Ansızın yorgun düşmüş gibi bir hali vardı. Haklısınız Rambert. Tümüyle haklısınız. Ve dünyada hiçbir şey adına sizi yapmak istediğinizden alıkoyamam. Çünkü bu bana doğru ve iyi görünüyor. Ama yine de size şunu söylemeliyim. Tüm bunlarda kahramanlık diye bir şey söz konusu değil. Dürüstlük söz konusu. Bu gülünç gelebilecek bir düşünce ama vebayla savaşmanın tek yolu. Dürüstlük. Nedir dürüstlük? Dedi Rambert, ansızın ciddileşen bir tavırla. Bunun genelde ne olduğunu bilmiyorum. Ama benim durumumda mesleğimi yapmaktır. Ah, dedi Rambert öfkeyle. Ben mesleğimin ne olduğunu bilmiyorum. Belki de aşkı seçerek hata yapan benim gerçekte. Ryu ona karşı çıktı. Hayır, dedi güçlü bir sesle. Hatalı değilsiniz. Rambert onlara düşünceli düşünceli bakıyordu. Siz ikinizin sanıyorum tüm bu karmaşada kaybedecek bir şeyiniz yok. İyilerin tarafında olmak daha kolaydır. Ryu kadehini bitirdi. Haydi, dedi. İşimiz var. Çıktı. Taru onu izledi ama çıkacağı sırada aklına bir şey gelir gibi oldu ve gazeteciye dönerek ona şöyle dedi. Ryu'nun karısının buradan yüzlerce kilometre uzakta bir sağlık yurdunda olduğunu biliyor musun? Rambert şaşkınlığını belirten bir hareket yaptı ama Taru gitmişti bile. Ertesi gün Rambert ilk iş olarak doktora telefon ediyordu. Kentten ayrılmanın yolunu bulana kadar sizinle çalışmamı kabul eder misiniz? Hattın ucunda bir sessizlik oldu ve ardından ''Evet Rambert, teşekkür ederim.'' Böylece hafta boyunca vebanın tutsakları ellerinden geldiğince çırpınıp durdular. Hatta Rambert gibi aralarından bazılarının da görüldüğü gibi hala özgür insanlar gibi hareket ettiklerini, hala seçme özgürlükleri olduklarını düşledikleri bile oluyordu. Ama işin doğrusu o anda Ağustos'un ortasında veba her şeyin üstüne çökmüştü. Böylece bireysel yazgı diye bir şey artık yoktu. Veba ve herkesin paylaştığı duygulardan oluşmuş toplumsal bir tarih vardı. En önemli duygu ayrılık ve sürgündü. Bir de bu duyguların içerdiği korku ve başkaldırı. İşte bu nedenle anlatıcı sıcağın ve hastalığın bu doruk noktasında genel durumu anlatmayı uygun buluyor. Örnek vermek gerekirse hayattaki yurttaşların şiddeti, ölülerin gömülmesi ve ayrı düşmüş sevgililerin acısı. İşte o yılın ortalarında rüzgar çıktı ve vebalı kentin üzerinde günlerce esti. Oranlılar özellikle rüzgardan çekinirlerdi. Çünkü kentin kurulduğu orada hiçbir şey bu rüzgarın karşısına çıkmaz, böylece tüm şiddetiyle sokakları doldururdu. Tek bir damla suyun kenti serinletmediği şu uzun ayların ardından kent sıva gibi gri bir tozla kaplanmıştı ve rüzgarın esmesiyle pul pul uçuştu tozlar. Böylece rüzgar toz bulutlarını ve kağıt yığınlarını havaya kaldırıyor, onları sayısı giderek azalmış gezinti yapan insanların bacaklarına çarpıyordu. Bu insanların sokakta iki büklüm mendil ya da elleriyle ağızlarını kapamış koşuşturdukları görülüyordu. Akşam her biri son gün olabilecek şu günleri elden geldiğince uzatmaya çalışan, sokaklarda toplaşmış kalabalıklar yerine evlerine ya da kafelere dönmek için acele eden insanlara rastlanıyordu. Öyle ki birkaç gün boyunca o sıralarda epey erken çöken karanlıkta sokaklar ıssızlaşıyor ve yalnızca rüzgarın sürekli iniltisi duyuluyordu. Bir türlü seçilemeyen bu kabarmış denizden bir yosun ve tuz kokusu yükseliyordu. Tozdan beyaz renge bürünmüş, deniz kokusuna doymuş, rüzgarın çığlıklarıyla çın çın öten bu ıssız kent o zaman uğursuz bir ada gibi inliyordu. Şimdiye kadar daha kalabalık ve daha yoksul olan dış mahalleler kent merkezine oranla vebaya daha çok kurban vermişti. Ama birdenbire kente sokulur gibi oldu ve iş merkezlerine de yerleşiverdi.